Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında bu akşam Şenlem Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Didar Meltem Erdem imzalı Gençle Genç Olabilmek başlıklı yazının ikinci bölümünü aktaracağız. Gençlerin delikanlı tabiriyle ifade edilen, bitmek tükenmek bilmeyen enerjilerini doğru kanalize edip uygun mecrada sarf etmesini sağlamak için zeka türleri, ilgi alanları ve kabiliyetlerine göre yönlendirmenin önemini benzeri pek çok hadisede görmek mümkün. Boş kaldın mı hemen başka işe koyul ayeti kelimesi hayatın boşluk kabul etmeyişini planlanıp programlanmadığında herhangi bir şekilde dolacağını muhteşem bir şekilde ifade etmekte. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin kendini hakla meşgul etmezsen batıl seni istila eder ikası bu ayeti tefsir eden en veciz ifadelerden. İslam düşmanı çevrelerce gençlerimize yönelik oynanan pek çok oyunun hedefinde de bu var. Onların enerjilerini zararlı mecralara yönlendiremezlerse en azından faydalı işlerden uzak tutmayı, bir boşluk içerisinde döndürüp durmayı maalesef çoğunlukla başarmaktalar. Onlara bu kötü niyetlerinde fırsat vermeden gençleri bir spor ya da sanatla meşgul olmaya teşvik edip bunun için müsbet ortamlar hazırlamak, bu vesileyle iyi arkadaşlarla kaynaşmayı sağlamak uğrunda ne kadar strateji ve taktik geliştirilse azdır diye düşünüyorum. Zira gencin ruh dünyasını tahrip etmek için hazırlanmış öyle çok tuzak var ki, gözleri, gönülleri ve zihinleri yorgun ve tarumar hale gelmeden el ele vermek ve bu uğurda gösterilecek hiçbir çabayı küçümsememek gerek. Mesela en azından derslerini sorduğumuz kadar doya doya oynayıp oynamadıklarını da sorarak bunu önemsediğimizi ifade etsek, gençler ne kadar mutlu olacak ve anlaşıldıklarını hissedeceklerdir. Genç ebeveyni ya da öğretmeniyle ne kadar hoş vakit geçirebilirse ciddi meseleleri dinlemeye o kadar elverişli hale gelecektir. Benden 10 yaş büyük olmasına rağmen en iyi dostum olan muhterem abimden bahsetmeden geçemeyeceğim. Çocukluk ve gençlik yıllarımda yoğun ders temposu içinde ne zaman biraz bunalsam benimle saatlerce yürür, eğlenceli hikayeler anlatır, muhabbetle konuşur, ayrıca bulmacalı oyunlar ve eğlenceli pikniklerle bütün yorgunluğumu alırdı. Hal böyle olunca en ufak bir isteğini yerine getirmek benim için zevk olurdu. Öğüt ve tavsiyelerini ikiletmemeye çalışırdım. Böylece bu empati ve muhabbet merkezli tutumun ehemmiyetini yakinen tecrübe etmiş oldum. Diyeceğim o ki gençlerin eğlenme ihtiyaçlarını güzel ve yeterli bir şekilde gidermelerine destek olmalıyız ki ruh dünyalarına her yönüyle değer verildiğini hissedebilsinler. Böylelikle uhrevi saadetlerine medar olacak faaliyetler yapmaları için bir tavsiyede bulunduğumuzda aramızdaki dostluk ve muhabbetin hatırından dolayı kulak verir hale gelebilsinler. Helal dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir diyor ya Bediüzzaman Hazretleri, gençlere harama bulaşmadan, taviz kapısı aralamadan da eğlenceli ve hoşça vakit geçirmenin imkanlarını hazırlamak acil eylem planlarımızın başında olmalı. Onlardan ideal olanı beklerken ürkütmeden, sıkıp bunaltmadan, kaş yapacağım derken göz çıkartmadan, tedricilik esasını unutmadan hareket etmemiz çok mühim. Helal dairenin keyfe kâfi oluşu meselesine misal olarak ergenlik çağına girmeye yaklaşmış bir kızımızın tesettürünü ele alalım. Kız arkadaşları ve mahremlerinin yanında giyinip süslenmesini takdir ve teşvik edip namahrem karşısındaki kıyafet ve tutumunun ölçülerini Rabbimizin belirlediğini gaye ve faydalarıyla birlikte anlatmak daha tesirli olacaktır. Yani beğenilme, cicili bicili kıyafetlerle ve takılarla bezenme isteğini helal olan ortamlarda rahatça gerçekleştirmeli ve bunda bizden destek görmeli ki tesettürün farz olduğu durumlara daha rahat hazırlanabilsin. Ayrıca iki halin arasındaki bakışlara davet farkını bizzat tecrübe ederek meselenin hikmetlerini hazmedebilmesi kolaylaşsın. Her şeyden önce gencin doğru örnekleri görebilmesi eğitimin en önemli kısmıdır. Kızların ablaları, erkeklerin de abileri bulunması olmazsa olmaz ihtiyaçlarıdır. Bunun için ebeveynler şuurlu ailelerle bir araya gelmeye, gerek ev, gerek piknik vesaire ortamlarında çocuk ve gençlerin kaynaşmalarına zemin hazırlamaya çalışmalıdır. Abla ve abiler kadar mühim olan akran ihtiyacı için de benzer yollar takip edilmeli, yaygın eğitim faaliyetleriyle güzel arkadaşlık münasebetlerinin temelleri atılmalıdır. Anne ve babanın bu konuda birbirini desteklediği durumlarda iş kolaylaşmaktadır. Zira erkekler için baba, kızlar için annenin rol modelliği ve kaynaştırıcı fonksiyonu tek taraflı olarak ifaya çalışmak son derece zor bir durumdur. Ama şartlar ne olursa olsun pes etmemek, elinden gelen bütün imkanları seferber edip fırsatlar oluşturmak, sonradan ah vah etmemek için ifa edilmesi gereken vazifelerdir. Gençlerimizin dini değer ve sorumluluklara bakış açısını şekillendirici en önemli unsurların başında bu değer ve sorumlulukların şuurunda olması beklenen biz ebeveyn ve eğitimcilerin hali gelmekte şüphesiz. Peygamber Efendimizin "Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin." buyurmasına rağmen tam tersine asabi ve sert tavırlara orucu sebep göstermek yaygın bir hal hatası mesela. Zaten oruçluyum diye başlayıp gerginlik sebebi olarak orucu göstermemiz gencin oruç denince zihninde olumsuz haller canlanmasına zemin hazırlamaz mı? Velhasıl güzel halle olan eğitimin müsbet tesiri kadar kötü hallerin menfi tesiri de unutulmamalı. Gençlerin dini eğitiminde gösterilecek tutum ve yaklaşımlar elbette ki kitap hacminde bir konu. Ana hatlarıyla değinmeye çalıştığımız bu konuyu klinik psikolog Mehmet Dinç Bey radyo programlarında etraflıca ele almış. Radyo arşivinden dinleyip not alarak takip etmeyi şiddetle tavsiye edebileceğim bu programlardan kendi aldığım birkaç notu paylaşarak konuyu nihayete erdirmek istiyorum. Eğitimde kalıcı tesir bırakmış, örnek olarak ilham veren eğitimcilerin, ebeveynlerin özellikleri. 1. Her öğrencinin, gencin ihtiyacı hakkında bilgi sahibidir. 2. Her öğrencinin gelişimiyle ilgili ilgi ve bilgi sahibidir, sürece dahil olur. 3. Kurallar ve sınırlamalar açısından tutarlıdır. Bu kural ve sınırlamalar minimum yapılabilir ve güç yetirilebilir niteliktedir. 4. Cesaret ve ümit verir, teşvik eder, moral ve enerji kaynağıdır. Alternatif imkan, zemin, destek hazırlar. Korkutmaz, kötü, eksik, aciz, güçsüz hissettirmez. 5. Sevgi dolu, samimidir. 6. Her öğrencinin evladın başarma yeteneğiyle ilgili olumlu düşünceye sahiptir. Hiçbir insan boşuna yaratılmadığı için onun da başarılı olabileceği sahalar bulunduğuna bütün kalbiyle inanır. 7. Rahattır, kendini kasmaz, karşısındakini rahatsız hissettirmez. 8. Olumlu olanı vurgular. 9. Kötülemeden disipline eder. 10. Mükemmeliyet beklemez. 11. Mizah duygusuna sahiptir. Süreçten keyif alır, keyif verir. Eğlencelidir. 12. Herkesin içinde cezalandırmaz. 13. Gençlere kendine güvenmeyi telkin eder. 14. Unutmayı, affetmeyi bilir. 15. Hiç vazgeçmez. Öğrencisinden, çocuğundan ümidini kesmez. Eğitimle gençlere ne verelim? Bu işin olmazsa olmazları nelerdir derseniz, irade, kahraman, rehber, refik, hedef. Bu beş şeye sahip olmalarını sağlayabilirsek, eğitimin omurgasını sağlam oturtmuş oluruz. İnşallah. Rabbimiz bizi takva sahiplerine, önder olacak vasıfta gençlerin eğitimine katkıda bulunarak nasiplenenlerden eylesin. Peygamber Efendimizin güzel ahlakından hisseler alıp, gelecek nesillere en güzel bir şekilde köprü vazifesi görebilenlerden olmamızı lütfeylesin. Sadaka-i cariye gençlerin yetişmesine vesile olarak amel defterleri kapanmayanların arasına ilhak eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Didar Meltem Erdem'in kaleme aldığı Gençle Genç Olabilmek 2 başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Şefika Meriç'in kaleme aldığı Elhamdülillah başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Şükür, kulun Rabbinin kendisine verdiği bütün nimetlere mukabil bir kıymet bilme duygusuyla hareket edip ona olan muhabbet ve bağlılığını ifade etmesidir. İnsanın insan olarak yaratılması başlı başına bir şükür vesilesidir. Her varlık Cenab-ı Hak tarafından yaratıldığı için kıymetli olduğu halde insan bu yaratılanların en şereflisi ve en üstünü kabul edilir. Zira kendisine Allah tarafından bir ruh üflenmiş ve yeryüzünün ihya ve imarında halife kılınmıştır. Ona akıl ve iradeyle kısmi bir hürriyet verilmiştir. İnsan bu nimetler sebebiyle başıboş değildir. Dünyaya da sadece oyun ve eğlence için gelmemiştir. O şerefi kadar vazife ve sorumlulukları olan değerli bir varlıktır. Bu vazife ve sorumlulukların en önemlisi ise gücü nispetinde Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmak, kısaca Allah'a kulluktur. Bu kulluk onun yeryüzünde mutlu olmasının ve yeryüzünün huzur ve barış içinde bulunmasının en önemli şartlarıdır. Allah'a kulluğun bir mükafatı da ölüm sonrasında kişiye verilecek ebedi mükafat yurdu olan cennettir. İşte insan gerek dünya ve gerekse ahiret hayatında saadete ulaşabileceği gibi felaket ve hüsrana gidecek tercihlerde de bulunabilir. Bu, onun imtihan sahası olan bu dünyadaki söz ve davranışlarına bağlıdır. Bu imtihan penceresinden baktığımız zaman dünya sahnesine gelen insanın önünde iki yol vardır. Biri Hakk'ın, diğeri ise şeytanın yoludur. Hakk'ın yolu zahiri olarak çileler ve sıkıntılarla dolu bir yolken, şeytanın yolu insanın nefsani duygularına hitap eden, görünüşte ve kısa vadeli tatlı ve cazip tekliflerle dolu bir yoldur. İşte imtihan bu iki yol ayrımında devreye girer. İnsanın fıtri duyguları veya Allah'ın emirleri insanı kendi yoluna davet ederken, nefsin arzuları da şeytanın yoluna çağırır. İnsanı Hakk'ın yolundan saptırmak için türlü tuzaklar kurar. Rabbimiz insanlık için bir rehber mahiyetinde yolladığı kitabının ilk ayetini hamdle açmıştır. Kur'an'a Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anıp ona hamd ederek başlarız. Ve diğer ayetler bu hamd ve şükür duyguları içerisinde okunur. İlk ayeti hamd olan Fatiha suresi Rabbimize hamdimizi, şükrümüzü ifadeyi perçinlemek istercesine günde 40 defa namazların her rekatında tekrar edilir. Demek ki müminin hayatı ve hayata bakışı bir şükür ve minnet temelinde yükselmelidir. Varlık aleminde olan her şey ayrı bir şükrü gerektirir. İnsan yeryüzüne baktığında Allah'ın nimetlerini saymaya kalksa bunları saymaya bile güç yetiremez. Aynı şekilde öyle nimetler de vardır ki ne yapılırsa yapılsın bir türlü karşılığı ödenmez. İşte insan Allah'a karşı bu minnet ve şükür duygusunu ne kadar derinden hissederse ona olan kulluk ve bağlılığı da o kadar samimi ve ziyadesiyle olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi bir kulun Rabbine nasıl şükran içinde bulunması gerektiğini öğretmektedir. Gerçek şu ki, her insanın vücudunda 360 eklem ve kemik bulunmaktadır. Kim bu eklem sayısı kadar Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah der, Allah'tan bağışlanma diler, insanların yolu üzerinden taş, diken veya kemik gibi şeyleri kaldırır, iyiliği emreder veya kötülükten nehyederse, o günü kendisini cehennemden uzaklaştırmış olarak geçirir. Hadis-i şerifte de görüldüğü üzere Rabbimizin sonsuz merhamet ve mağfiretinin tecellisi olarak kulların birbirine yapmış olduğu iyi ve güzel davranışları bile kendisine yapılması gereken bir şükür ve ibadet olarak saymıştır. Kul insanlara Allah için iyilik yaptığı müddetçe hem Allah'a olan vazifesini yerine getirmiş olur, hem fıtratındaki güzel hasletler sebebiyle gönül dünyasında huzur bulur ve hem de insanlar arasındaki birlik ve dayanışmanın artması sayesinde güzel bir toplum oluşmasına da katkıda bulunur. Dolayısıyla Allah'a olan şükür ve hamd aslında dönüp dolaşıp yine insanların hayrına yol açar. Küfür ve nankörlükse tam tersi neticeler doğurur. İnsan kendi fıtratıyla ters düşer, huzursuz ve asabi olur, çevresine devamlı menfi tesirler verir. Kısacası yaşadığı hayatı da cehenneme çevirir. Tam manasıyla şükrü anlamak ve derinden hissedebilmek için tefekkür çok önemlidir. Varlığı, hadiseleri tefekkürle inceleyen kimse, Allah'ın kudret, sanat, ilim ve ikramına rahatlıkla şehadet eder. Derin tefekkür, insanı büyük bir şükre sevk eder. Gerektiği gibi düşünen, gerektiği gibi şükretmeye çalışır. Bundan dolayı tefekkür, müminin fikir dünyasının doğru bir istikamette ilerlemesi, bir manada kendini tanıması, bilmesi ve dolayısıyla Rabbini bilmesi için ibadet kadar ehemmiyetli bir ameldir. Tezekkür, ibadet ve sağlam bir iman için tefekkür gerekmektedir. Allah, kulunu her daim tefekküre davet etmektedir. Düşünen ve Rabbinin kudreti karşısında kendi acziyetinin farkında olan kul, her daim bir şükür edası içerisindedir. Duyguları hep Rabbinin azametini, onun varlık alemindeki tecellilerini ve o tecelliler karşısında nasıl bir davranış içinde olması gerektiğini bilir. Bu şuurla hareket eden bir kul, her hal ve şartta şükür duygularıyla Rabbinin sonsuz kudretini fark eder. İlk olarak şükretmemiz gereken en önemli husus, Müslüman bir ülkede, Müslüman bir anne babadan, Müslüman olarak dünyaya gelmemizdir. Bu büyük nimete nail olurken, Rabbimiz bizi sınamadı, kendisini bulmamızı bize zorlaştırmadı. Adeta daha dünyaya gelmeden bir ikram olarak iman nimetini annemizin kalbine, babamızın gönlüne yerleştirdi ve onlardan bize bu ikramı lütfetti. Dolayısıyla Müslümanlığımız bizim için en büyük hamd meselesidir. Diğer şükür halinde olmamız gereken husus, Rabbimizin bize lütfettiği selim bir akıldır. Ki o akılla onu ve onun nimetlerini fark ettik, ona kulluğumuzun icablarını öğrendik, manevi muvazenemizi o akıl sayesinde istikamette tuttuk ve hayatımızı onun bir nimet olarak verdiği o akılla idame ettirmeye devam ettik, ediyoruz. Akıl nimetinden yoksun yaratılan bir insan da olabilirdik. O zaman ne dünyada yaptıklarımızın ahirete dönük bir yönü olurdu, ne de varlığımızın bir manası olurdu. Dünyada sorumluluk yüklenmeyen herhangi bir varlık gibi ömrümüzü tüketir giderdik. Akıl, İslam irtibatında gerçek akıl sahiplerinin iman nimetiyle şereflenen kimseler olduğunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Rabbimizin bize lütfettiği en büyük nimetlerden biri de Siracen Münira olarak ifade ettiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İnsanlık aleminin en şerefli varlığı olan Peygamberimiz, Rabbimize karşı şükür ehli olmamız için önemli bir sebeptir. Çünkü Rabbimiz onun övmüş ve ona Habibim demiş, onu alemlere rahmet ve nur kaynağı olarak yaratmıştır. O, Peygamber Efendimiz'e ümmet olma şerefini bize bahşetmiştir. Peygamber Efendimiz'le beraber lütfettiği bir diğer şükür vesilesi olan nimetse Kur'an-ı Kerim'dir. Dünyada istikamet üzere olmamız ve nihayet ahireti kazanmamız için bize rehber mahiyetinde gönderdiği bu yüce kitap, ona olan muhabbet ve şükrümüz için diğer önemli bir vesiledir. Böylece biz kendisinin nasıl bir kuldan razı olacağını rahatlıkla öğrenmiş oluruz. Mümin bir kul olarak sayılan bunca nimete dilimizle şükrederek elhamdülillah deriz. Davranış ve halimizle şükrederek o halin gereği olan kulluk ve ibadetle vaktimizi değerlendiririz. İmanın, ilmin ve tefekkürün şükrü olarak bunları başka insanlarla da paylaşırız. Sahip olduğumuz her bir nimetin kendi cinsinden bir şükrü olduğunu bilir ve muhtaç kimselere vazifemiz ve borcumuz olan bu şükrü gücümüz yettiği kadar ifa etmeye çalışırız. Şükrün belki de en güzel şekli Allah'ın takdirine rıza ve kanaattir. Aza sabır göstermek, çoğa kavuşmanın en kestirme yoludur. Çünkü Rabbimiz şükrettikçe artıracağını bildirmiştir. Elindekiyle yetinmeyi bilmeyen, aza sabır göstermeyen, daha çoğunu isteyen ve şükrünü unutan bir karakterin maddi ve manevi itminana ermesi de zor olur. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda bu akşam son olarak Şefika Meriç'im sağlığı Elhamdülillah başlıklı yazıyı paylaştık Şebnem Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın.